Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha ve ahracetil ardu efkaleha ve kâlel insanu mâleha yevme izin tuhaddisu ehbâraha bi enne rabbike evhâleha. İlâ ahir. Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır ve yeryüzü bütün ağırlığını dışarı çıkarır ve insan ne oluyor buna der. O gün yeryüzü üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretti. Rabbin ona vahide bulundu, ilhamda bulundu. Ona vahyetti, o da bunu böyle bu şekilde yapıyor. Kısaca tabii meallendirdiğimiz bu konudan biz şunu çıkartıyoruz. Şu sure katiyen ifade ediyor ki, yani şu dünya yuvarlağı, yerküre hareket ve zelzelesinde, deprenmesinde vahiy ve ilhamı mazhar olarak emir altında depreniyor. Bazen de titriyor. Yani zilzal suresi. Yer Allah'tan gelen vahye, ilhama mazhar. Ondan gelen vahiy ile ilhamla yer sallanıyor. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor.
Başıboş bir şey değil.
Başıboş değil. Yani evet. Burada biz bunu anlıyoruz bu ayet-i kerimede.
Evet.
O zaman Allah'ın emriyle yer sallanıyorsa ona göre değerlendirmemiz gerekiyor.
Tabii.
Depremi. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu açıdan bize bakmamızı istiyor. Ama bazıları da illa şöyle diyorlar. Hayır, bu işte doğal bir şeydir. Harekettir. Siz ona işte dini meseleyi karıştırmayın tarzında.
Sebepler dünyasından hareket açıklamaya çalışıyor.
Evet, açıklamaya çalışıyor ama şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime bu tarzda böyle çok açık, sarih bir şekilde ifade ederse biz ona Kur'an-ı Kerim'i bu bakış açısıyla bakmamız lazım.
Kaldı ki hatta, sebepler de kimin emrinde
yani. Evet, yani. Hatta Araf suresinin ilgili ayette, yani Kur'an-ı Kerim'in içinde var dedim. Araf suresinin bir bölümü var ki sırayla eski kavimlerin üzerlerine gelen felaketler sıralanır. Mesela Araf suresinin 59. ayetinden itibaren dinleyicilerimizin ellerinde eğer Kur'an mealleri varsa şöyle sadece Kur'an mealine sırayla bir baksalar bile orada bunu göreceklerdir. Peşi peşine birçok peygamberin kavimlerine gönderildiğini ve kavimleri de onu, yani o peygamberleri gerek halleriyle, gerek dilleriyle, gerek verdikleri hükümleriyle inkar etmeleri neticesinde tabii bir isyanı azdırma konusu var. Başlarına felaketlerin geldiği burada anlatılıyor. Şimdi demek yer sallandığı zaman kendi başına sallanmıyor. Demek Cenab-ı Hakk'ın vahyine, ilhamına mazhar olarak sallanıyor. Şimdi bu çerçevede tabii birkaç soru var. Birincisi sorulardan, bazı şahısların hatasından gelen musibet bir derece umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Bazı hususi insanlar hata işliyor
ve umum cezalandırılıyor.
Ve umum, yani cezalandırılıyor.
Evet. Buradan şey mi çıkıyor, yani depremler veya semavi arzi felaketlerin arkasında aslında insanların işlediği hatalar var.
Onu şimdi biz onu anlıyoruz. Az önce de dedik ya, hani evet. Araf suresinde geçen özellikle ayetlere baktığımız zaman
evet.
Felaketler mutlaka ve mutlaka bir inkarın, bir arkasında isyanın
evet.
Bir şey sebebiyle geliyor. Kur'an-ı Kerim bütününe baktığınız zaman öyle. Az önce okuduğumuz Zilzal suresindeki şu ayetlerde Kur'an-ı Kerim'in vahye ve ilhama dayalı, Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde vahye ve ilhama dayalı bir şekilde yerin sallandığı var.
Evet.
Ha, o zaman başka bir ayette de durup dururken Allah size niye ceza versin ki mealinde, Bakara suresinde geçen bir ayette. Şimdi ifade de var. Demek bir şey geliyorsa ha ileride büyük mükafatlar verecektir. Hı hı. Cenab-ı Hak onun için bir musibet veriyor.
Evet.
Ama peşinde bir şeyin bir cezası var, bir neticesi var. En azından ceza demeyelim de ikaz var, uyarı var. İnsanoğlu.
İnzar
var, uyarı var. Ey insanoğlu, işte yani gidişatın doğru değil. kendini ona göre şey yap, şekillendir. Yani bu şuna benzer. Hatta musibetler konusunda hani koyunlardan mesela bir kısmı bir ekine dalsa, çoban da tutup bir taş atsa, değil mi? Koyunun bir tanesine taş vurur.
Evet.
O döner. Sonra diğerleri de bu sefer der ki, bak bizim başımızda bulunan çoban buraya girmemizden razı değil, biz de dönelim derler.
Evet.
Biri döner, diğerleri de döner. Dünyanın herhangi bir yerinde olan bir felaket bir uyarı mahiyetindedir. Allah bak bu yaptığınızdan hoşlanmıyor, razı değil diye bir bölgeyi uyarıyor. Ama diğer bölgelere de bir uyarı göndermiş oluyor bütün dünyaya.
Evet.
Şimdi biz kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Acaba ne yapıyoruz, nerede hata yapıyoruz?
O zaman bizim de nasibimizi almamız lazım.
Ya nasibimizi almamız lazım. O zaman halimizi şöyle bir yeni baştan gözden geçirmemiz, bir nefis muhasebesi yapmamız. Biz Kur'an-ı Kerim'in anlattığı tarzda İslamiyet'in acaba neresindeyiz diye bir çeki düzen vermemiz lazım halimize, değil mi, en azından. İşte bu açıdan tabii çok önemli bunlar. Ama bazı şahıslar işte hata işliyor. Fakat felaket gelirken umuma birden geliyor. Genele birden geliyor. Yani yaşın arasında kuru da, şey, kurunun arasında yaş da yanıyor. Bu tarzda bir felaket diyor. Bunun sebebi nedir? Sebep.
Evet.
Bunun sebebi, el cevap, umumi musibet ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle ekser nasın o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder. Musibeti ammeye sebebiyet verir. Genel musibete.
Yani
anlayabildiğim kadarıyla eğer umumi bir bela, bir musibet, genele gelen bir musibet, bela varsa, bu genelin hatasından kaynaklanıyor demektir.
Bir iki kişi değil yani.
Bir iki kişi değil. Şimdi görüyorsun, genelde peki hata var mı? Halbuki ortada görünenler, hatayı işleyenler sayılı kimseler.
Evet.
Genel işlememiş diyor. Ha, genel nasıl hususi insanların işlediği hataya iştirak eder, ortak olur?
Umumi nasıl olur bir bela?
Bir bela umumi hale nasıl gelir?
Evet.
Birincisi, fiilen Allah'ın hoşlanmadığı bir şeyi yapan insanlara iştirak eder. Fiilen. Fiil nedir? Bizzat gider. Sizin yaptığınız o işte gayrimeşru neyse onu ben de yapıyorum. Evet, fiilen o da yapar. Dahil olur. Bunlara katılır. Ortak olur.
Evet.
Bu birinci katılım.
Evet.
Şimdi umumi felakete davetiye bu. Ne kadar çok böyle fiili katılım varsa, yani umumi felaketin gelmesine bir davetiyedir. İkincisi ne? Ben fiilen katılmıyorum veya bir başkası katılmıyor. Peki ikinci katılım tarzı var. O neymiş? İltizamen katılır. Çağın gereği.
Taraftar.
Taraftar. Çağın gereği. Artık ortam böyle. Eski hal artık değişmiş. Yeni hal. Ne yapalım? Herkes öyle yapıyor. Ben de yapıyorum. Veya artık kendi tasvip etmiyorum ama yani hoş da görüyorum. Ben kendim girmiyorum içine ama fiilen katılmıyorum ama hoş da görüyorum, yani artık çağın gereği. Bu da taraftarlık.
Evet. Çok ince bir nokta hakikaten.
Evet. Ve bir de iltihaken katılma vardır. İltihak artık kendisi yani dışarıdan oraya yardım tarzında girmiyor ya da çağın gereği vesaire diye ortamın İşte getirdiği şartlar diye onlara katılmıyor ama nasıl katılıyor? Artık geride her şeyi bırakmış güzellikler, artık tamamen el tak etmiş onları. Artık onlardan birisi. Gayri meşru hayat yaşayanlardan artık birisi ferdi haline gelmiş.
Ya bu ilk ikisinden daha kötü yani.
Tabii o tamamen artık çizgi çizmiş. Ben bu taraftayım demiş.
Kalbin meyil etmesi dahi yeterli.
Şimdi burada yani iltizamen dedi kalbin böyle meyletmesi. İltihak dedi onlara katılma. Fiil dedi yani fiili bir takım hareketleriyle onları desteklemiş oluyor. Belki, onun yaptığı hatayı sen de yapıyorsun ama uzaktan yapıyorsun. Aralarına girmiş olmuyorsun. Bu şekilde katılımlar oluyor. Burada bir ahlaksızlık var diyelim. Din bunu tasvip etmiyor, onaylamıyor.
Yasaklıyor.
Yasaklamış yani. Genellikle deprem gibi şeylerin gelme sebeplerinden bir tanesi zulümdür. Ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden o anlaşılıyor. Diğeri de zinadır. Yani gayrimeşrut. Yani fuhşiyat yani.
Evet.
Şimdi bu ikisi tabii bu önemli iki sebep yani bunlar. Şimdi ahlaksızlıksa hadi zulümse ayrı bir şey de onu kategoride mesela ahlaksızlıksa şimdi fiilen destekliyor. Herkes yapıyor ahlaksızlığı orada değil ama aynı şeyi başka yerde yapıyor. Tekrarlıyor. İkincisi iltizamen yani artık ne yapacaksın yani her tarafta böyle bu ahlaksızlık var diye katılıyor ya da iltihaken artık
hepten katılıyor.
Hepten katılmış artık. Yani katılım içine girerek artık onların içerisinde sarhoş gibi kendinden geçmiş gibi tarzda
hocam,
katılma.
Peki şeyler için?
Eğer böyle bir katılım gerçekleşirse
evet.
Demek siz evde olsanız da siz derken yanlış anlamayın estağfurullah. Yani bir insan evinde olsa da hiç mesela o işte bulunmasa bile kalben taraftar olmasıyla bile katılmış oluyor.
Evet.
Yani kalben taraftarlık. Yani düşünce itibariyle belki taraf çıkma. Bununla da ne yapmış oluyor? Onu tasvip etmiş oluyor. O zaman ne oluyor? Herkes bunu genelde tasvip ediyorsa o durumu bu sefer bir uyarı geliyor. Cenab-ı Hak tasvip etmiyor işte. Onaylamıyor diye bir uyarı geliyor. Biz deprem olabilir, bu bir sel felaketi olabilir, bu bir yangın olabilir. Bu gökten işte efendim bir meteor olabilir. Yerden çıkar gökten iner. Yani artık Cenab-ı Hakk'ın uyarısı nereden geleceği belli olmaz. Bir savaş olabilir bu.
Evet.
Savaş da öyledir. Yani savaş da bir fitne, bir uyarıdır evet. Aslında. Bir musibettir.
Evet, musibet yani.
Bu
yani
musibet. Evet. Hani olgun insanlar için böyle de ben mesela bugün bir internette bir yerde okudum. Üçte biri çocukmuş ölenlerin üçte biri. Çocukları biz burada nereye koyacağız?
Şimdi o zaman şöyle bir soru daha var burada. Onu okuyalım, ona cevap verelim. Bu da dördüncü sual. İşlediğimiz evet. 14. sözün zeylindeki dördüncü sual. Madem bu deprem musibeti hataların neticesi
evet.
Ve hataların sonucu ortaya geldi. Ki katılımlar işte böyle olunca umumen
umum musibete
geliyor. Ve kefaret-i zünüptür. Aynı zamanda da günahlara da bir kefarettir. Orada günah işleyenlerin eğer başına bir felaket gelmişse Cenab-ı Hak onları o hani başlarına bela musibet geldiği için çile çektikleri için Cenab-ı Hak onların günahlarını affediyor belki.
Evet.
Ya mükafat peşinden başlıyor. Peki tamam bu kefaret-i zünuptur. Günahların kefareti hükmündedir çekilen sıkıntılar. Ama masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adetullah,
evet.
Adetullah nasıl buna müsaade eder? Dediğiniz gibi evet. Üçte biri çocuk diyorsunuz. Buna nasıl müsaade eder? Yine manevi cevaptan el cevap, canipten el cevap.
Evet.
Bu mesele sırrı kadere taalluk ettiği için Risale-i Kader'e havale edip yalnız burada bu kadar denildi. 26. söz okunursa
evet.
Orada hakikaten ölçüler veriliyor bize. Buna benzer birçok sorunun orada o ölçülerle cevabını bulabiliyoruz.
Evet. Kader Risalesi.
Kader Risalesi. Ne onu oraya havale ediyor. Burada bu kadar denildi. Bismillahirrahmanirrahim. Vettekû fitneten lâ tusîbennellezîne zalemû minkum khâssah. Enfal suresinde geçiyor. 25. ayet. Sure biliyorsunuz 8. sure. 25. ayet. Yani bir bela, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar.
Ayet kendisi veriyor.
Ayet kendi cevabını veriyor.
Evet.
Böyle bir musibetten, beladan çekinin. Şu ayetin sırrı şudur ki, bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır. Ve dar-ı teklif ve mücahededir. Yani Cenab-ı Hak bizim omuzlarımıza bir kulluk görevi yüklemiştir. Bu bir teklif.
Emanet.
Bir emanettir. O bu emaneti korumak lazım. Kulluğu muhafaza etmek gerekir. İkincisi mücadele edeceksin onu korumak için. Koruyamıyorsan da bir mücadele içinde olacaksın. Ortam böyle deyip katılmayacaksın.
Evet.
Bir cihadın içine gireceksin. Bir yani cihat derken yanlış anlaşılmasın. Yani gayret sarf etme, cehd sarf etme, çalışma. Yani kulluğunu muhafaza yönünden elinden geleni yapma konusunda bir şeyler yapacaksın ortaya koyacaksın.
Cihat kavramı daha farklı.
Yani
nakşettiği için beyinlerimizde.
Evet. Devamlı o konu öyle o tarzda işlendiği için tabii o yönü de var cihadın ama o sıcak savaşlarına fakat bu mücadele
yani nefisle yapar. Yerine göre mücadele yerine etmek.
Şimdi böyle bir mekan olduğu için şu dünya imtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdelik kalıp ta musabaka ve mücahede ile Ebu Bekirler alayilliğine çıksınlar ve Ebu Cehiller esseli safiline girsinler. Perdeli olması lazım her şey. Gizli olması lazım. Çünkü imtihanda öyledir. İmtihanda yani soruyu soracaksın cevabını da öğretmen vermez değil mi? Yani?
Evet.
Cevapları gizlidir. Sorular var burada. İmtihan meydanı. Teklif olduğu için de her şeyde apaçık olmaz yani şimdi bir yükümlülük var senin sırtında. İmtihanı kazanma yükümlülüğü var. Kulluk yükümlülüğü. O da apaçık olmaz. O zaman perdeli kalması lazım. Ta ki yani hakikaten içinde iyilik olan Ebu Bekir gibi radıyallahu anh sıddıkiyet mertebesinde olan insanlar, sadık olan, doğru olan insanlar cehd ederek, gayret sarf ederek mücadeleler neticesinde kendisi zirvelere tırmansınlar. Ama öbür taraftakiler de kötü anlayışta olanlar da tabii Ebu Cehil seviyesine düşsünler. Yani böyle bir imtihan var. Kimler kazanacak, kimler kaybedecek? Yani sıfır alan da olacak orada. Evet. Tam puan alan da olacak orada. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, evet, o üçte bir çocuklar da gitmeseydi, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup mücahede ile manevi terakki kapısı kapanacaktı ve tırsırı teklif bozulacaktı. Yani o zaman ha kötülerin başına hep bunlar geliyor. İyilerin başına gelmiyor diyor. Onlar kesin bir çizgi çizecekler. Çizginin biz bu tarafındayız ya. Yani ondan başımıza bu geliyor diyecek. Ya yani o zaman biz kaç tarafa geçelim diyecek. Mecbur kalacak kaç tarafa geçmek. İmtihan sırrı ortadan kalkar o zaman. Herkes aynı seviyede olur. O zaman ne yapacak? Ha yani o kötü kabiliyette olan insanlar kendilerine bir takım fetva bulabilecekler. Perdeli olacak ya. İyi olanlar da kendilerine bir şey bulabilecek. Böyle bir perde olması lazım. Onun için masumlar da arada gidiyorlar. Gidiyorlar ama siz şimdi mezarın öbür tarafından baktığınız zaman olay çok karlı. O masumlar azıcık bir sıkıntı çekiyor ama yani bu masum dediğin çocuk da olur. Günahsız hani büyükler de olabilir. Masum. Öbür kabinin öbür tarafından baksanız o bir tanesi geldiği zaman bir şehit geldi. Bir veli geldi. İşte cenneti kazanmış birisi. Sanki herkese milli piyango çıkmış gibi tabiri caizse. Bugünlerde çok konuşuluyor. Yani milli piyango. Herkese böyle büyük mükafatlar çıkmış olarak öbür taraftan gelecek. Bir tanesi kazandı. Öteki de kazandı. Belki de kazandı diye. Şimdi biz bu canipten bakabiliyoruz. Ebu Bekir istidadında olanlar bu canipten evet bakabiliyor ve kendisine delil buluyor. Ama Ebu Cehil kabiliyetinde olanlar ise tabii kendilerine fetva. Baksana bak. İyilerin de başına geliyor. Kötülerin de başına geliyor. Bu değildir diye kendine fetva bulacak.
O zaman biz iyiyiz.
Ondan sonra biz gene yapmamız yani kendi işlerimize devam edeceğiz gene. Tabii kazanıyorlar.
Bir ara verelim dilerseniz.
İyiler kazanıyor orada kötüler kaybediyor tabii yani böyle olunca seçimlerde. Bu bir imtihan meydanıdır. İmtihan meydanı böyle olmasını gerektiriyor. Yani o üçte bir masumların da
evet
ahirete gitmesini gerektiriyor.
Hocam biraz önceki bölümdeki açılımdan şöyle bir şey zihinlere takılıyor. Madem masumlar da suçlu olanlarla beraber ölüyorlar, gidiyorlar. Acaba onların buradaki kazançları nelerdir? Malları çünkü kimisinin yok oluyor, gidiyor. Bunların kazançları nelerdir? Allah'ın rahmetinden bunlara düşen nelerdir?
Bu sorunun da cevabı yine 14. sözün zeylinde geçiyor. Hatta soru şöyle soruluyor. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmet-i ilahiyece lazım geliyor.
Evet.
Yani suçu olmayan insan da suçlu insan da o umumi felaketten ikisi de zarar görüyor. Acaba o biçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nelerdir? Böyle bir soru soruluyor ve cevaben de şöyle buyuruluyor burada 14. sözün zeylinde. Bu suale karşı cevaben denildi ki o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fani malları onların hakkında sadaka olup baki bir mal hükmüne geçtiği gibi fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak nispeten az ve muvakkat bir meşakkat. Yani ki dünyada belki bir anda böyle bir felaketle karşı karşıya geliyor. Belki 10 dakika, 15 dakika, yarım saat her neyse bir meşakkat, bir sıkıntı, bir azap çekiyor. Ama ondan sonra büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzele onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın gazabı geldiği zaman tamamı gazap olmuyor. O gazabın içinde de rahmetin tecellisi görünüyor.
Cemal tecellisi.
Tabii cemal tecellileri görünüyor ki malı gitmişse sadaka yerine geçiriyor. Yani canı telef olmuşsa belki şehit mertebesine ulaşıyor. Yani bilemiyorsun.
Burada onu. Hocam masum diyor.
Masumlar masum. İçin tabii.
Günahkarların malları ne olacak?
Şimdi günahkarların malları da biraz önce geçmişti. Kefaret-i zünub olur diyor. Yani bir bedel ödeniyor. Hani nasıl yemin eden bir insan yeminini bozunca nasıl yemininin bir kefaretini ödüyorsa.
Evet.
Değil mi? Veya oruç tutarken orucunu bozuyorsa, orucunun bozduktan sonra bir bedelini ödüyorsa, 61 gün oruç tutarak ya da gücü yetmiyorsa, işte 61 fakiri doyurarak böyle bir kefaret ödüyorsa, bu da tabii günahının bir kefareti hükmüne geçmiş oluyor. Çektiği bedeni sıkıntı olsun, kaybettiği işte maddi bir takım varlıkları olsun, sadaka hükmüne geçmiş oluyor. Kefaret, daha doğrusu sadaka değil, kefaret yerine geçmiş oluyor. Cenab-ı Hak onların günahlarını da o şekilde bağışlamış oluyor. Çünkü insanlar farkına varmıyor. Günlük hadiselerin içerisinde belki medeniyetin de insanı dünyevileştirmesi sebebiyle yanındaki açları bilemiyor. Mesela işte Sudan'daki o açlıktan ölen insanları göremiyor. Veya dünyanın çeşitli yerlerinde hakikaten insanca yaşayamayan o insanların hallerini hissedemiyor.
Burada bir ayrım yapmak gerekiyor mu?
Peki? Yani şimdi ne bileyim yanında belki komşusu açken kendisi tok olabiliyor. Bunu göremiyor yani. Ama o umumi felaketler geldiği zaman bu bir hakikaten bir suçtur aslında orada. Hani az önce söylediğimiz gibi ahlaksızlıktı, zulümdü, bir takım şeyler içinde gelir. Ama bunlar da tabii bir günahın içinde şeylerdir. Cenab-ı Hak siz ne kadar dediniz? Bir arada söylüyorsunuz hep programlarda evet, zaten söyleme.
10 milyar euro civarında bir hasar olduğu söyleniyor.
10 milyar euro değil mi? Evet, 10 evet. milyar euro. 10 milyar euro bugün mesela eğer oradaki hasar tutup evet. insanoğlunun cebinden çıkıp da muhtaçların eline ulaşsaydı dünyada bir nefes alırdı muhtaç olanlar değil mi yani? 10 evet. milyar euro bu. Şimdi verilmemiş demek böyle bir şeyler. Cenab-ı Hak tabi uyarıyor insanoğlunu. Bak felaket diye. Elhamdülillah ne yapıyoruz? Türkiye'den yardım dernekleri hemen faaliyete geçti. İnsanların bu duygusunu harekete geçiriyor. Belki dünyanın çeşitli yerlerinden yardımlar geliyor insanlara. Ve o duyguyu tazeliyor Cenab-ı Hak. Uyardı ya böyle.
Evet.
Hemen insanlar çok büyük felaket bizim başımıza da gelebilir. Bu insanidir diyerek Cenab-ı Hak tabi bir taraftan bir felaket verirken öbür taraftan da tabi insanoğlunu böyle hayra şey yapıyor, sevk ediyor.
Evet.
Yani bu hikmetler de var. Şimdi tabi oradakiler de günahkar olanlar böyle onlar da kefaret-i zünub tarzında ne yapıyor? Karşılık görmüş oluyor.
Peki
diye
hocam,
tabi
burada,
bunu düşünebiliriz.
Ayrım yapmak söz konusu mu burada? Şimdi umumi musibete düçar olan müslim veya gayrimüslim. Yani
valla insan insandır. Yani şimdi burada en muhtaç, mustar duruma kim düşmüşse önce onun insanca yaşama noktasına getirmek lazım yani. Orada. Bir Müslümansa bu Müslümandır yani. Ona yardım elini hemen uzatmak lazım. Eğer bu Müslüman değilse inancıyla mahkum edilmez. Yani Kur'an-ı Kerim hiçbir yerinde bu yok. Yani hiçbir yerinde yok. O
mallarının sadaka hükmüne geçmesi için.
Ha, onlar için. Ya için. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bir cennet var, bir cehennem var diyoruz. Tabii bizim bu genel anlayış içerimizde var. Cennete dahil olanlar tamam, bunlar dahildir ama bu dahil değil. Bunlar hakkında sadaka olmaz diyemezsiniz. Niye diyemezsin? Çünkü cehennem de kendi arasında tabakalar ayrılıyor.
Evet.
Şimdi bir alt seviyedeyse bir üst seviyeye gelir. Evet. Bir alt seviyeden bir üst seviyeye çıkmak demek, oradaki mertebe itibariyle insanoğlunun tasavvur edemeyecek kadar büyük bir mertebe demektir. Yani öyle bir iyiliktir, öyle bir mükafattır ki o, insanoğlunun tarif edemeyeceği kadar büyük bir iyiliktir o. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti orada da şey yapıyor. İnançsız, mesela diyelim ki kötü bir insan, inançsız bir insan vesaire. Ama içinde hakikaten biraz şeyi varsa, yine de Cenab-ı Hak o musibeti orada onun için cehennemin içerisinde de olsa değerlendirir yani. Çünkü adalet ilahi. Zaten bununla ilgili hani bazı soruların cevabı Kader Risalesi'ne havale edilmişti. Evet. 26. sözü okuduğumuz zaman bunların cevaplarını zaten biz bulacağız orada. Şimdi bir soru daha var. Siz sormadınız ama burada Üstad Bediüzzaman soruyor ve cevabını da veriyor. Şöyle bir soru var. Size gelen sorular var herhalde değil mi?
Evet. Yazdırılan bir soru var. Telefonla yazdırılmış. Isparta'dan soralım mı?
Sorun.
Isparta'dan. Tamam.
Yani yeni bir soruya geçmeden ona geçelim.
Isparta'dan Emine Hanım yazdırmışlar. Kıyamet acaba böyle kısım kısım mı kopuyor? Büyük alametler mi başlıyor? Şeklinde bir soru sormuşlar. Hakikaten vallahi öyle ben... hocam. Dünyanın her tarafında var. Bir yerde başka deprem olur. Başka bir yerde hortumlardır. Yani böyle kendisini
çok
gösteriyor.
Büyük depremler aslında acaba bu asrımıza böyle rastlıyor. Hakikaten deprem meselelerine bir bakıyorsunuz da yani bir yerde 200 bin ölü, bir yerde 250 bin, 260 bin, bir yerde 100 bin, 99 bin falan gibi büyük büyük depremler olmuş. Yani şu asrımızın içerisinde, şu asrımız derken 1900'lü yıllar içerisinde cereyan etmiş. Şimdi bakıyorsun tabii düşünmeden de edemiyorsun. O sorunun haklılık payı bir noktada da var. Evet. Acaba ahir zamanda çünkü çok böyle kesret. Depremler ve tabii kesreti zilzal diyor orada. Yani çok depremlerin olacağı ahir zamana yakın. Çünkü insanoğlu artık Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği istikametten, çizgiden biraz daha fazla ayrılmış oluyor herhalde. Dolayısıyla devamlı uyarı alıyor insanoğlu. Devamlı uyarılıyor yani ayrılmayın diye. Cenab-ı Hak tarafından. Dolayısıyla depremler tabii daha fazla oluyor. Depremlerin ötesinde daha belki daha da büyük felaketler olacak. Kıyamet dediği gibi hadislerde de var. Parça parça böyle geliyor ama eğer insanoğlu hakikaten vahyi dinlemezse, vahiyden kastımız yani semavi kitap, Kur'an-ı Kerim. Ve dinlemezse başına kim bilir daha neler gelebilir yani.
Yoksa yer vahyi dinleyip daha büyük deprem yapabilir. Şimdi, tabii
yani şimdi Zilzal suresi var. Zilzal suresini az önce okuduk işte yani 1 ile 15. ayetler arasında bi enne rabbeke evhaleha. Yani Rabbi tarafından diyor ona vahide bulunur.
Vahiyle onun işaretiyle.
Evet Zilzal suresi. Dolayısıyla öyle yani sallanır diyor, titrer diyor yani.
Yer dinlediğine göre biz de dinlemeliyiz.
Yani biz de dinlemeliyiz. Yani. Evet. Başka soru
başka
var
mı? Sorular var evet.
Hangiler var?
Hayırlı akşamlar demiş. Sorum ben çalışıyorum, evliyim, maddi durumumuz iyi. Kocam sadaka, zekat vermiyor. Ben gizli veriyorum, günah olur mu demiş.
Zekatsa gizli olmaz ama sadakaysa sorması lazım. Yani 1/40 meselesi hakikaten boynumuzun borcu verilmesi lazım. Onun için iyi olur da yalnız sadaka. Onun üzerine çıktığı zaman da sorması gerekir. Evet.
Başka bir soru. Hocam ben Kırıkhan'dan Hüseyin Deryal, Gavur memleketinde masum olur mu? Masum olmak için iman şart mı? Bizler nasıl ibret alacağız bu olaydan? Allah razı olsun demiş.
Şimdi çok tabii ilginç sorular. Şimdi Atlas şey affedersin, Hint Okyanusu'nun dibinde oluyor. Sumatra Adası'nın yakınında. Şimdi Sumatra Adası'na bakıyorsunuz. Nerenin bir adası? Bu Endonezya'nın adası.
En kalabalık Endonezya. Ülke.
Evet. Ondan sonra yan tarafında Malezya var. Şimdi bunlar nasıl ülke? Gavur memleketi değil ki, Müslüman ülke bunlar.
En kalabalık Müslüman.
Yani ülke. En kalabalık. Dünya yeryüzünde en kalabalık Müslüman ülke Endonezya. 225-230 milyon civarında. Yani evet. Bir yerde meydana geliyor bu. Karşı tarafında Tayland var. Tamam, diyebiliriz ki Tayland biraz daha hani Budistler ağırlıklıdır vesaire. Hindistan'a geliyoruz.
Bir sürü Müslüman var.
Bir çok Müslüman var orada yine. Somali'ye vurdu mesela, geldi ta geldi. O sahiller komple hasar gördü. Hep o Müslüman sahilleri bunlar. Şimdi gavur memleketinde Müslüman aramak tabiri tabii biraz şey de, o kadar da değil yani. Şimdi iç içe girmiş artık yani. Her tarafta Müslüman inanan insanlar var. Yani %100 mutlak surette kafir insanlar her tarafta yok. İster istemez burada Müslüman var, yanında da inanmayan var. İç içe olmuşlar bunlar. İşte burada ne olacak? Az önce verdiğimiz ölçüler çok önemli. Yani biz kalben taraftar olmuyoruz. Birincisi buradan keseceğiz. İkincisi fiilen katılmayacağız. Üçüncüsü kendimiz artık onların içinde fiilen hareket etmeyeceğiz. Yani böyle bu şekilde kendimizi koruyacağız. O zaman evet. Zaten başımıza musibetler gelse de, bir şeyler olsa da Cenab-ı Hak onu mükafat olarak kabul ediyor. Evet. Başka?
Bunlar evet. Hocam şimdi.
Şimdilik bunlar var. Şimdi altıncı suale geçelim. İşte önümüzde bir 12 dakikalık bir süremiz var.
Evet.
Zelzele küreyi arzın içinde inkılabat-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet işa edip adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar. Ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinat ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? Yani
materyalist bir bakış açısıyla.
Evet, yani maddeci.
Deprem efendim faylarındır vesairenindir. Yani depremi tamamen materyalist bir yaklaşım tarzıyla açıklamaya çalışıyorlar.
Yani bunun arkasında dini bir görüş olamaz. Bu sadece yer hareketinden ibarettir. Bir fay hattının kırılmasıdır vesaire gibi.
Acaba öyle midir?
Sadece oraya bağlıyorlar.
Evet.
Şimdi bunun bir hakikati var mı diyor. El cevap, dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. 14. sözün zeyrinde. Tabi dalaletten başka dediği yani isabetli bir görüş değil bu.
Evet.
Yani sağlıklı bir görüş değil. Niye değil? Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş yani nakışlı, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küreyi arzın üstünde binler envaın bir tek nevi olan mesela sinek taifelerinden, açsız efradından, bir tek ferdin, yüzer azasından, organından, bir tek uzvu olan kanadının, kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona layık ait kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki, değil hadsiz zişurun beşiği ve anası ve merci ve hamisi olan koca küreye aşı yer küre, ehemmiyetli efal ve ahvali, çok önemli böyle deprem gibi fiilleri, belki hiçbir şeyi, cüz'i olsun külli olsun, yani büyük küçük evet. Genel hususi, irade ve ihtiyar ve kast-ı ilahi haricinde olamaz. Yani, şimdi canlıların tamamına bakıyorsunuz, o canlı türlerinin içerisinde milyonlar var, milyonların içerisinde yine bakıyorsunuz milyonlar tür, milyonlar türün içinde her bir türün milyonlar fertleri var. Ne milyonları? Bazılarının sayısı bile bilinmiyor. Sinekler kaç tanedir her bağırda yaratılan?
Gerekiyor ki yani bir sezonda diyor ölen ya da yaşayan sivrisineklerin sayısı kıyamete kadar gelecek insanlardan fazla.
Hazreti
diyor.
Adem'den kıyamete kadar gelecek insan sayısından fazla. Yani bu tabii çok yani anlamına geliyor.
Evet.
Şimdi bunların içerisindeki her bir sineği ayrı ayrı bak. Değil de bir tek sineğin kanadı ihmal edilmemiş. Yakına mikroskobun altına alındığı zaman ne kadar ince sanat olduğu orada belli oluyor.
Evet.
Şimdi sineğin kanadı ihmal edilmemiş. Cenab-ı Hakk'ın iradesinin dışında değil.
Ya.
Onun dilemesinin dışında sinek kanadı yaratılmıyor yani. O dileyerek bizzat o sinek kanadını yaratıyor.
Uçamıyor.
He. Sinek kanadı ihmal edilmiyorsa Cenab-ı Hak tarafından koca deprem nasıl ihmal edilebilir yani? Tesadüfe.
Tüm dünyayı ilgilendiren
yani
bir şey.
Nasıl tesadüfe, nasıl sadece o fay hattına yani bağlanabilir, verilebilir? Yani siz bir sinek kanadını böyle tesadüfün eline verdiğiniz zaman öyle sistemli bir şey çıkmaz. Tesadüfen ne olur ki? Sinek kanadı ama insanı şaşırtacak kadar bir sanata sahip ve düzenliliğe sahip. O bile iradenin dışına çıkmıyorsa, ihmal edilmiyorsa koca yeryüzünün
bütün türlerin üzerinde yaşadığı bir yer.
Yani bir yer, beşiği hamisi ya. Diyor burada. Olan bir dünyada böyle herkesi ilgilendirecek bir olay nasıl tesadüfe irade bırakılır? Cenab-ı Hakk'ın iradesinin dışına çıkar.
Evet.
Bunun imkanı var mı artık? Düşünsün insan o. Fakat kadir-i mutlak, yani her şeye gücü yeten Rabbimiz, hikmetinin muktezasıyla, yani hikmetinin gereği olarak zahir esbabı tasarrufatını perde ediyor.
Evet.
Yani şu dış görünüş şeyleri fay.
İşte o jeolojik değerler.
Jeolojik hareketler vesaire dediği o fay hattı gibi şeyleri o tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi, depremi irade ettiği vakit bazen de bir madeni hareket ettirip ateşlendiriyor. İşte bir şey harekete geçti, sallandı. 9 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi. Sonra küvetin altındaki sanki şeyi çekmişin gibi yani tapayı çekmişin gibi deniz diyor birdenbire boşaldı. Çekildi gitti. Sonra birdenbire öyle bir geldi ki üzerimize her tarafı yıktı diyor. Şimdi Cenab-ı Hak öyle yapar. Yani Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu da öyle. Tasarrufatı da öyle. 9 şiddetinde isterse 10 şiddetinde de yapar. Ama o iradesinin dışında değildir. Bir şeyi perde ediyor sadece. Fayı perde ediyor.
Evet.
Şimdi burada çok önemli bir nokta daha var. İstersen üzerinde duralım. Sorular da zannedersem geliyor galiba.
Bir tane soru var.
Bir soru geldi son değil mi? Tamam. Haydi madeni inkılabat dahi olsa yani
farz edelim ki.
Farz edelim ki yani böyle bir olay neticesinde meydana geldi. Bir fayın kırılması ki öyledir yani. Fay kırılıyor orada. Görünüyor, tespit ediliyor. Yine emir ve hikmet-i ilahiyle olur. Başka olamaz. Bu mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın emriyle çünkü ayette ne diyordu? Ve enne rabbeke evhaleha. Yani yere Allah vahyediyor. Yer sallanıyor. Ayet çok açık. Yani şimdi yorum yapılacak bir tarzı yok ayetin. Yere vahyediyor, o harekete geçiyor. Fay kırıl diyor, demek harekete geçiyor, kırılıyor yani.
Evet.
Bir maden patlıyor orada veya işte ne bileyim bir volkanik patlama her neyse oluyor belki. Bu da yine bir emirle oluyor. Yani emirsiz bir şey olmuyor. Allah'ın iradesinin, emrinin dışında bir şey olmuyor. Mesela bir adam bir tüfekle birini vurdu. Bak çok önemli bir bize ölçü veriyor. Tüfekle birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmıyor. Tetiği çeken adama hiç bakılmasa. Yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasında.
Çok orijinal bir örnek.
Noktasına. Hasır nazar edip. Yani devam bak. Fişek ateş aldı. İşte fişek ateş alınca içinde müthiş bir enerji oluştu. Enerji oluşunca tabi bu enerji boşalması lazım. Önündeki efendim ağır kurşunu harekete geçirdi. Kurşun tabi çok hızlı bir şekilde harekete geçince tabi bunların hepsi ufaklığa kadar oluyor. Ya bunlar gerçek. Ve hızla harekete geçti. O kurşun karşıdakine saplandı. Ve dolayısıyla karşıdaki de dayanamadı öldü. Olay bu.
Masum.
Yani şimdi böyle bu tarzda sadece o barutun ateş alması noktasında böyle nazarlar hep o noktaya verilse böyle anlatılsa bir çare maktulün büsbütün hukukunu zayi etmek
ya.
Ne derece belahet ve divaneliktir. Yani o ölen insan gitti bir defa yani gidiyor onun hukuku zayi oluyor. Eğer hiç tetik çekene bakılmazsa
depremi sadece jeolojik değerlerle açıklamak gibi bir şey olur.
Tabii yani.
Evet.
Şimdi bu depremin oradaki tetiğini çeken tabiri caizse Cenab-ı Hak'tır. Yani. Eğer o yaptı dersen bu defa bir takım soruların şeyleri oluyor. Peki fay hattı bunu yaptı dersen o kadar ölen insanların hukuku ne olacak? Üçte bir masum diyorsun. Evet. Hadi kötüler gitti diyelim aradan. Hani soruda da gel. O gavurdu, bu işte zalimdi, öteki bilmem neydi. E gitti diyelim hadi, ama masumlar da arada var. O kadar insanın hukuku gidiyor. E şimdi bunların hukuku, yani zayi olan hukukları, evleri yıkılmış, insanın çocuğunu kaybetmiş kimse, annesini babasını kaybetmiş. E bunlara bir mükafat gerekir. Ne olacak insanoğlu bu sefer inanç itibariyle zulmetin içine giriyor, isyana giriyor.
Boşlukta
bu defa.
Kalır.
Boşlukta kalıyor. Ha, o zaman Allah bunu böyle yaptı derse, birincisi uyarı. İkincisi nedir? İşte mükafat müesseseleri çalışmaya başlar artık. Şehadet mertebesi, evet. Sadaka müessesesi mertebeleri evet. Çalışmaya başlar. Bir sorunun cevabı olur. Ama sadece tüfeğe ve tüfeğin içindeki o barutun ateşine bakılırsa bir takım soruların hepsi böyle muallakta kalacak. İzah bulamayacak.
Önemli olan tabii görüntüde olandan ibret almak değil, arkasındakini görebilmek.
Evet. Aynen öyle de Kadir-i Zülcelal'in musahhar bir memuru, yani her şey gücü yeten haşmet sahibi Cenab-ı Hakk'ın musahhar bir memuru, yani emrinde olan bir memuru, belki bir gemisi. Nedir o gemi?
Dünya mı?
Dünya.
Dünya, evet.
Bir tayyaresi hatta, uzayda uçuyor evet. Cenab-ı Hakk'ın. Olan, küre-i arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile iddihar edilen bir bombayı, bir fayı diyelim, ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani'yi, Rabbimizin emrini unutmak ve tabiata sapmak. Tabii nokta nokta nokta.
Enerji boşalma oluyor. Dünya nefes alıyor.
Ha, enerji boşalıyor. Yani fişeğin içerisindeki barut ateşlenince de orada bir enerji oluşuyor. O da boşalıyor da. Ama tetiği çekene nazar etmezsen hem ölenin hukuku zayi olur hem de oradaki tetiği çekenin kastının ne olduğu anlaşılmaz.